Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün eğitim öğretimden, öğretmenlerden, öğretmenlerin hayatımıza katkılarından, okullardan, okullaşmadan konuşacağız. Bunun için biraz da eskiye döneceğiz.
Hay hay, evet.
Öğretmen dediğimiz, öğretmen, eğiten, öğreten, bir kelime olarak bakalım. Eskiden nasıl söylerdik? Muallim, muallime. Bir kere bu ayrım kalktı artık,
evet.
Değil mi?
Şimdi bu insanların tahsil görmesi, yani hayatta kendisine lazım olacak, kendisini kalifiye hale getirecek, mutena, müstesna, seçkin hale getirecek, teçhiz edecek, donatacak bilgileri öğrenmesi çok eski bir hadise. Her insan diğerlerinden farklı olmak, onlara hükmetmek, hükmetmese bile onları geçmek için, hayat bir mücadele, mücadele müsabaka demektir, bir şeyler bilmek, öğrenmek ister. Bu bilgi nasıl olacak? Kendiniz öğreneceksiniz. Peki nasıl öğreneceksiniz? Öğrenenlerden. Demek ki bu bir döngü. Yani evet. İnsanlar öğreniyorlar, başkalarına öğretiyorlar.
Evet.
Siz de öğrenmek istiyorsanız o kişilerden öğreniyorsunuz. Bu böyle. El ilmü bitteallüm eski tabirle. İlim hocadan öğrenilir, üstattan öğrenilir. Yani tek başına kitaptan veya başka şeyden ilim öğrenmek mümkün ama kolay değil. Onun için ta insanlığın başından bu yana usta çırak münasebetiyle insanlar ilim öğrenmişler ve terbiye öğrenmişler. İnsanların öğrendikleri ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir kısmı bilgidir. Bunu elde etmeye tahsil deniyor. Şimdi buna öğretim deniyor, öğrenim deniyor. İkincisi görgüdür, terbiyedir. Buna şimdi eğitim deniyor. İnsana görgüyü mektepler vermez. Ailesi verir. Çevresi verir, terbiyeyi orada kazanır. Ondan sonra bu terbiyenin rafine hale gelmesi için o kişi mekteplerden de bir tekkeye mensupsa tekkeden, bir ofise mensupsa ofiste çalışanlardan görerek bir şeyler öğrenir. Ama mekteplerin
kimlik ediniyor
evet.
Bunu.
Ama mekteplerin vazifesi eğitim değildir. Bizde çok yanlış olarak
eğitim öğretim kurumu diyoruz.
Çok yanlış. Bu çok yani milli eğitime de çok yanlıştı. Bir kere eğitimin millisi olmaz. Yani milliden ne kastediyorsunuz? Yani milletin faydasınaysa tamam o zaten bütün
olması gereken
o. Ama eğer siz burada kendi otoriter temayüllerinizi, ideolojilerinizi çocuklara empoze ediyorsunuz bir kere yanlış. Yani o ne için kullandığınıza bakar. İkincisi eğitim kelimesi yanlış. Eğitim ailenin vazifesidir. Peki neden bizde milli eğitim deniyor? Çünkü Türkiye kurulduğu zaman tıpkı İtalya gibi, Almanya gibi, Rusya gibi totaliter bir devletti. Yani bir parti hakimiyeti vardı. Gençleri alıyorsunuz ailelerinden. Ailelerinden kalma eğer sizin hoşlanmadığınız bir vasıf varsa ki bu vasıf dediğimiz bizim eski terbiye
bu
demektir.
Bu yatılı eğitim olmak zorunda değil, yatılı okul olmak zorunda değil.
Buna siz kendi ideolojinizi empoze ediyorsunuz. Yani çocukları siz rejime uygun birer eleman, unsur, süje haline getiriyorsunuz. Bunun en tipik modeli eski Yunan'da Isparta'da yaşanmış. Malumunuz eski Yunan, antik Yunan küçük küçük site devletlerinden müteşekkil. Bunlardan bir tanesi Atina. Bu Atina çok meşhurdur. Demokrasisiyle meşhurdur. Filozoflarıyla meşhurdur. Ama esas itibariyle Atina, Isparta buradan daha mühimdir. Isparta'nın hususiyeti nedir? Isparta'nın hususiyeti
Isparta mı?
Sparta aslında. Sparta biz söylenirken iki sessiz harfi bir arada söyleyemediğimiz için bunu çeviriyoruz. Şimdi tohum saçmaktan geliyor. Sperm tohum demektir. Sparta Türkiye'de de var. Aynı isim. Şimdi bu Sparta'nın hususiyeti totaliter devletlerin yani Mussolini İtalya'sı gibi, Hitler Almanya'sı gibi, Stalin Rusya'sı gibi, tek parti Türkiye'si gibi totaliter devletleri modeli olmasıdır. Isparta'da evlilik müessesesi tamamen devlete sağlıklı nesiller yetiştirmek için vardır.
Görev gibi.
Bir görevdir. Herkes devlete çalışır. Bu sebeple mesela moral değerler, inanç, ahlak çok önemli değildir. Kolektif hareket çok mühimdir. Çocuklar doğduğu zaman sağlıklıysa yaşamalarına müsaade edilir. Sağlıklı değilse hemen öldürülür. Yani sakat doğan çocuklar hemen öldürülür. Yaşlanıp da yani ileri yaşta sakatlananlar ve yaşlılar cemiyete ve devlete faydaları olmadığı için Taygıt Dağı'ndan aşağı atılır. Böyle bir sistem.
Medeniyet bu mu yani?
Sparta'nın şeyi budur. Öyle demeyin. Sparta Yunan filozoflarının hayran olduğu bir sistemdir. Çünkü her şey tıkır tıkır yürür orada. Fazla suç işlenmez. Çünkü devlet çok güçlüdür.
Herkes başına geleceği bilip kabul ettiği için orada. O yüzden de kimse...
İnsanlar mutsuzdur ama mutluluk aranmaz. Orada devletin bekası ve cemiyetin bekası aranır. Fertler...
Peki mutsuz bir insanın bir şey üretmesi mümkün mü?
Onu düşünmüyorlar. Çünkü İsparta felsefenin çok geliştiği bir yer değil. O Atina'da öyle. Onun için Atina demokrasiyi tatbik ediyor. Birbirine çok yakın. Kisite devleti böyle. Ama Sparta 20. yüzyılda pek çok ülkeye model oldu. Ve dediler ki biz de çocukları küçük yaşta ailelerinden koparalım. İşte anaokul, ilkokul, mecburi falan. Bunların maksadı aslında öğretmek ama bizim maksadımız öğretmek değil. Bizim maksadımız çocuklara milli ideolojimizi, resmi ideolojimizi empoze etmek. Bu sebeple çocuklar ailelerinden kopuyor.
20. yüzyılın genel bakış açısından bahsediyoruz. Evet.
Tabii modern ülkelerde böyle değil ama modern ülkelerde bile... Yani bakmayın siz İngiltere'de, Fransa'da bile devletin mekteplere bakış açısı... Halka bir şey öğretmekten ziyade onları çarkın bir dişlisi haline getirmektir.
Sistemin devamını sağlamak için gerekli görevlileri yetiştirmektir.
Yani biraz bakış açısı budur. Ama tabii Avrupa'nın demokratik ülkelerindeki sosyal refah sebebiyle buralarda biraz daha farklı bizim gördüğümüz. Yani kılık kıyafetleri bile farklı. Mesela diğerlerinde üniforma giyer. Bizde mesela üniformalıdır çocuklar. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Tek parti ideolojisi. Ama öyle mi gerçekten? Siz öyle deyince öyle mi oluyor? Servet eşitsizlikleri nasıl kaldırdınız? Makam mevki sahibi, yani bir köylüyle bir bakanın çocuğu aynı mı? Hiçbir zaman aynı olmamış. Tek parti zamanında hele hiç olmamış. Resmi arabayla okullara gelen çocuklar bunlar. Yani önlük giyince, siyah önlük giyince.
Hatta şöyle söyleyelim. Bazı yetkililerin çocukları için üniversiteler bile
tabii,
açılmış.
İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü İstanbul'a gitmesin diye Ankara'da onun için fen fakültesi kuruldu. Tamam, bu iyi bir şey aslında. Çünkü abisi çok yaramazdı. İstanbul'da kadınlarla falan ilişkileri oldu. Bir cinayete adı karıştı. Mevlübanı ben oğlumu göndermem dedi İstanbul'a. Büyük oğlumu gönderdim. Başına gelmeyen kalmadı. Küçük oğlumu göndermem dedi mesela. Bu Dolmabahçe Sarayı'nda kalıyordu çocuk üstelik o zaman.
Yani bizim...
yurt Dolmabahçe Sarayı'ydı çocuğun yurdu. O meşhur kaza da orada oldu. Dolmabahçe'nin önündeki caddede. Neyse, o ayrı bir mesele. Onun için bu eğitim tabiri bize oradan kalma. Türkiye demokrasiye geçtikten sonra bile maalesef tek parti devrinin totaliter alışkanlıklarından kurtulamadı. Ve eğitim kelimesini muhafaza etti. Herkes de şimdi tahsil için, yani öğrenim için eğitimi kullanıyor. Halbuki eğitmek kelimesi bile Türkçe değildir. Eğmekten gelir.
Başını eğmekten.
Tabii yani.
Bir otorite karşısında onu kabul etmek.
Halbuki Arapça'da terbiye düzeltmek demektir. Yani törpülemek, pürüzlerini kaldırmak. Bakın kelimelerin manası bile çok farklı. Bizde eğmekten, orada düzeltmekten. Yani terbiye kelimesi şimdi kullanılmıyor. Hatta
talim, terbiye.
Negatif bir şey orada yaşıyor işte. Çünkü Osmanlı'dan kalmam. Talim, terbiye. Talim öğrenim demektir. İlimden gelir. Terbiye ise düzeltmekten gelir. İkisi kullanılıyor talimde ama onun dışında eğitim kurumu. Eğitim, ben bir eğitimciyim. Sen eğitimci olamazsın ki. Senin hakkın değil. Bir kere insan haklarına aykırıdır. Devlet çocukları eğitemez. Terbiye veremez. Anne babanın, ailenin hakkıdır. Neyse, o bahsi ahar.
Hakkı ve sorumluluğudur ama bazen de devlet maalesef bu sorumluluğu üstlenmiş göründüğü için aileler...
göründüğü için. Onda haklısınız. Aileler eğer... Tabii ama her zaman ailenin ne olursa olsun vermiş olduğu terbiyeyle, yani eğitimle okulun verdiği aynı olmaz. Yani devlet hiçbir zaman, devletin yapabileceği bir iş var, yapamayacağı bir iş var. Devletin yapamayacağı işlerden bir tanesi de terbiye, eğitim işidir. Bir tanesi din işleridir. Devlet sureti katiyede din işlerini yapamaz. Yaptığı dünyanın her yerinde devlet din işlerini kendisi organize etmeye çalışınca problemler yaşanıyor. Türkiye'de de olduğu gibi. Kontrol edebilir. Ama kendisi tedbir etmeye çalışırsa, din mektepleri açarsa, mabetler açarsa, din adamları görevlendirirse bu problem yapar.
Nasıl olmalı bu sistem peki?
Özerk olmalı. İnsanlar...
Aslında oradaki sistemi de konuşmak lazım. Çünkü o da bir... Siz eğitim kelimesini sevmiyorsunuz ama artık yerleşmiş dilimize...
Yok, eğitim dilimize... sevmediğimden değil. Bu bir realite.
Yok ama
şey
yani, dilimize
için kullanıldığı yer yanlış. Evet, eğitim.
Şimdi mesela diyelim ki bir... İmam Hatip'i nasıl anlatacağız? Yani eğitim kurumu sonuçta. Şimdi açtığınız bu eğitim kurumunda çocuğun aldığı eğitim... Şimdi dini eğitim almak için çocuklar gidiyorlar. Eskiden de yine dini eğitim almak için ya da diğer eğitimleri almak için bu ikiye ayrılan bir koldu. Ve hangisini seçiyorsa çocuk onda ilerliyordu. Ama o da bir süreç. Çünkü aslında belki de pek çok kişi için hiçbir şey yapamıyorsa ya da yapabilecek bir şey yoksa ya da gerçekten çok istidadı varsa yapabildiği
maalesef,
bir şeydi.
Maalesef.
Bir köylünün çocuğu,
Evet.
çiftçi, bir
Evet.
bakkalın çocuğu bakkal, bir ayakkabıcının çocuğu ayakkabıcı olurdu. Düzen
Evet.
böyleydi.
Osmanlı'da böyleydi.
Ben size bir şey söyleyeyim mi?
Buyurun.
Geçen gün evde konuşurken, tartışırken şunu düşündük. Herkes okuyor ama hiç kimsenin bir mesleği yok. Eskiden ama insanların bir mesleği vardı hiç değilse. Ve bir marangozun çocuğu marangoz olurdu. Belki istemeyerek başlardı. Ama iyi bir marangoz olurdu sonuçta. Çünkü iyi olmazsa ayakta kalamayacağını
Kalamazdı.
bilirdi.
Tabii.
Küçük toplumlarda,
Hülya
kapalı
Hanım,
toplumlarda.
sanatkar eskiden saygı duyulan insanlardı. Sanat sahipleri. Şimdi küçümseniyor ya. O zaman eskiden buna sanat
Demem.
sahipleri itibarlı insanlardı. Çünkü sanat sahibi şu demektir. Küçük yaşta o işe girmiş, bileğinin hakkıyla usta olmuş. Bir sistem var çünkü. Çırak çok nadirdir. Yani çırak olarak girmiş de becerememiş, bünye kendinden atar bunu. Bu normal. %10 fire zaten her yerde normal. Ama gerek babasının yanında, gerek dayısının yanında, gerek babasının bir arkadaşının yanında, gerek herhangi birinin yanında çırak olarak girer, o sanatı öğrenir, cemiyette yeri olur, erken zamanda dükkanını açar, evlenir, çoluk çocuğa karışır, evini alır, arabasını alır, itibar görür. Berberinden terzisine kadar cemiyette bunlar itibar gören
Bir de şöyle bir
insanlardır.
şey var. Şimdi yapılabilecek meslekler belli. O
Evet.
toplumun ihtiyacı
Evet.
olan meslek. Bilgisayar mühendisi, kimya mühendisi, bunlar
Evet.
hayatımıza sonra katılmış
Sonradan girdi, evet.
işler. Yapılabilecek işler belli. Diyelim ki baba marangoz. Çocuk marangoz olmak istemiyor. Berber olmak istiyor. Bir yakını var
Olabilir.
mutlaka,
Olabilir,
berbere çırak
evet.
olarak verir. Ben ayakkabı ustası olacağım. Çok güzel ayakkabılar tasarlayacağım. Mutlaka onu yanına
Evet.
çırak olarak alacak bir ayakkabıcı
Tabii
var.
ihtiyaç var
Üstelik de
çünkü.
toplum içinde bu meslekleri görerek seçiyor.
Tabii.
Biz hiç bilmediğimiz
Bilmediğimiz
meslekleri seçiyoruz şu
maalesef.
anda.
Şu anda gençlerin vaziyeti çok kötü. Bir kere ben bir üniversite hocası olarak konuşuyorum. Bu sıfatıma istinaden konuşuyorum. Bir milletin tamamına tahsil yaptırmak, hele hele üniversite tahsil yaptırmak, o millete yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu Erol Güngör yıllar önce söylemiş. Ben bunu bir yazısında okumuştum. Neden öyledir? Şimdi anne baba çocuğunu tanıması lazım. Anne baba tanımıyorsa bunu tanıyacak müesseseler olması lazım. Mektepler bunun için var. Bizde ne anne babalar çocuğunu tanır, ne mektepler tanır. Ya bu çocuk ne yapabilir? Bu çocuk okuyabilir mi, okuyamaz mı? Okursa niye okur? Bakın Anglo-Saksonlarda bu böyledir. Orta mektebe geldiği zaman çocuk üzerine bir çeşitli testler yapılır mektepte. Bu çocuk okuyabilir mi, okuyamaz mı? Okursa ne okuyabilir? Bu çocuk iyi bir sanat tarihçisi olur. Bu çocuk iyi bir İngilizce öğretmeni olur. Bu çocuk iyi bir mühendis olur. Aile ister okutur ister okutmaz onu bileceği iş. Ama çocuk okuyamaz. Mesela mühendis olamayacak bir çocuk mühendislik mektebine gidemez İngiltere'de ve Amerika'da. Gidemez. Üniversiteye girdi
Anladım.
kazandı almazlar. Hayır derler. Sen lise notların, ortaokul notların hakkında yapılan testler bize gösteriyor ki sen mühendis olamazsın. Almazlar. İstismar edilebilir mi? Çok nadir. Ama umumiyetle tıkır tıkır işler yürür. Siz şu dolayısıyla orada herkes yapabileceği en iyi işi yapar. İngiltere ve Anglo-Sakson memleketlerinde hiçbir kimse yüksek tahsil yapmak istemez. Yüksek tahsil yapanların nispeti çok düşüktür. Pahalıdır yüksek tahsil ve zordur ve ciddidir.
Bedava olduğu için mi mesela bizim
Tabii
ülkemizde bu kadar?
bizde yüksek tahsilin ve bu kadar rağbet olmasının çeşitli sebepleri var. Birincisi Osmanlılar zamanına gidiyor. Osmanlı Devleti son zamanlarda Avrupa ile yarışabilmek için teknik okullara ihtiyaç duydu. Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi, Baytar, Veteriner Mektebi, Tıbbiye Mektebi vesaire vesaire. Mühendis Mektebi.
Ama toplumun bunlara ihtiyacı vardı
Cemiyetin
çünkü hiç
ihtiyacı ve
yoktu.
devletin ihtiyacı var. Yani olanlar da devletin istediği spesyaliteye uygun değil. Avrupa'yı usulde mektepler açtı. Bunlar bugünkü Hukuk Fakültesinin, Siyasal Bilgiler Fakültesinin, İktisat Fakültesinin, Veterinerlik hepsinin nüvesidir. Ama bunlar üniversite değil. Bunlar birer teknik okuldur.
Yani
Eleman
meslek
yetişimi.
lisesi gibi
Bunu
mi?
bitiren hemen anında iş buluyor. Anında. Yo, meslek lisesi gibi değil. Normal dersler de okuyorlar. Ama biter bitmez mektep hemen iş buluyor. İşi hazır. Zaten imtihansız giriliyor. Yalvar yakar alıyorlar çocukları.
Çünkü
Ev ev
boşluk
geziyorlar.
zaten.
Ne olur bu çocuğu Baytar Mektebi'ne verin. Orada eksik var. Çocuk da tamam diyor. Bu istidadı varsa gidiyor. Şimdi ama zaman değişti. Hatta 1966'ya kadar üniversiteler imtihansız girilirdi. Eleman bulunmazdı. Pek çok kadro boştu. O zaman nüfus azdı. Üniversitelere müracaat eden azdı. Halkın çoğu köylerde yaşardı ve baba usta çırak şeyine itibar edilirdi. Sanatkarlığa itibar edilirdi o zaman. Memurluk çok makbul değildi. Devlet kapısında çalışmak çok makbul değildi. Gelir olarak ve bağımlılık altında, hakimiyet altında yaşadığı için. İnsanlar serbest yaşamayı severler. Ben dükkanımı istediğim zaman isterim açarım. Onun bunun evinde ben çalışamam derdi.
Mesaiden hoşlanmıyorlar.
Mesai veya başkalarının ağız
Tatil.
kokusunu çekemem derlerdi. Ama zaman öyle oldu ki şimdi mektebi bitiriyor. iş bulamıyor. Ama insanlar çocuklarını için üniversiteye gönderiyorlar. Birinci sahip. İş bulsun diye. Ama iş bulamaz. Ziraat fakültesi hep çok kıymetli bir tahsil. Çok kıymetli bir tahsil ama bitirenlerin iş bulma ihtimali yok. İhtimali yok. Çünkü Türkiye'de ziraatçı ancak devlette çalışabilir. Devletin çalışabileceği ziraatçı kadrosu belli. Hususi müesseselerde çok çok çok düşük bir kadro. Bunun dışında işsiz demektir.
Hepsi başka bunu iş yapıyor zaten. Başka iş yapıyor. Üniversite bitiriyorsunuz. Üniversite
peki o zaman için orayı yetiyor. İkinci sebep erkeklerin askere kısa dönem yapma. Hmm. Yani 2 sene, 3 sene, 4 sene askerliğin olduğu bir zamanda siz üniversite okursanız yedek subay olarak askerlik yapıyorsunuz. Bu bir maaş demektir, bu bir itibar demektir, bu bir rahatlık demektir. Daha sonra da kısa dönem askerliğe döndü biliyorsunuz 6 aya. Üniversiteye gitmenin en mühim sebeplerinden birisi de bu. Üçüncü sebep, bu kızlar için cari, rafine bir evlilik yapmak. Yani üniversiteye gidersem, üniversite talebesi arkadaşlarım olur, onlarla evlilik yaparım, çevremdekilerle değil. Bu da bir sahiktir. Dördüncü sahik, herkesin çocuğu üniversiteye gidiyor, benim çocuğum gitmezse ne derler?
Toplum baskısı.
Çok iyi bir su tesis açıcısı demezler. Bir üniversiteyi kazanamamış. Zavazingo şehrinde, Zavazingo fakültesini okursa itibarlı olur. Ama bileğin hakkıyla iyi bir su tesis açıcısıysa, ne kadar çok para kazanırsa kazansın ki çok para kazanıyorlar. Beğenmezler. Cemiyette böyle bir sakatlık var. Çünkü hastalıklı bir cemiyete dönüşmüşüz.
Bakın çok etkili, çok belki de aklımıza gelmeyecek bir şey. Bu tür işleri yapanlar, yani sanatkar dediğimiz insanlar işinin gereği şekilde giyiniyorlar.
Evet.
Yani adam marangozsa Grand Tuvalet marangozluk
yapmıyor. Ben zaten
yapmıyor.
Gitmem. Grand Tuvalet giren bir adama siz gider misiniz?
Bir de tesisatçılık yapmaz.
Beceriksiz dersiniz.
Ama işte insanlar ona bile itibar ediyorlar.
Ama neden?
Benim eşim bütün gün işçi kıyafeti de demeyelim ona. İşte bütün gün tulumla mı gezecek?
Evet, evet.
Ben eşimin şık giyinmesini istiyorum diyen kızlar çok.
Elleri yağlı mı?
Yağlı mı olacak?
Ama işte bu hastalıklı bir cemiyete delalet tabii ediyor. Bu çok üzücü bir şey.
Maalesef sağlıklı değiliz bu konuda.
Bu memlekette sanatkar ihtiyacı var. Bakın Avrupa bunun acısını yaşıyor. Onun için Doğu blokunu Avrupa Birliği'ne aldılar. Türkiye'de çok ciddi sanatkar açığı var. Çok esaslı sanatla. Yani aslına bakarsanız bilgisayar mühendisi de bir sanattır. Yüksek beyaz yakalı bir sanatkardır o. Mesela ona bir şey demiyorlar. İşte buluyor o. Endüstri
yani
mühendisi.
Şimdi bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi dediğiniz masa başında oturacak.
Masa başında oturuyor.
Bilgisayarda tasarım
hepsi
yapacak.
Hepsi de öyle değil ama tabii. Ya makine mühendisi ise, inşaat mühendisi daha farklı. Şimdi şunu demek istiyorum. Cemiyette çok esaslı bir marif politikası olması lazım. Marif biliyorsunuz şimdi eğitime verilen isim. Marif irfandan gelir. İlimden de ötedir, terbiyeden de ötedir. Marif politikası olması lazım. Türkiye'de böyle bir politika yok. Bu politika Osmanlılar zamanında vardı. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra bu politika tamamen kapandı. Yepyeni bir de sayfa açıldı. Marif ideolojinin emrindedir. Her hükümet gelir, bakar bir lağım çukuru. Aman aman der, ben bunu temizleyemem. Üzerini örter, devam eder. Bakanlar değişir. İmtihan günleri ve metotları değişir. Bu usul hiç değişmez. Buna kimse kafa yormaz. Bu kadar çocuğu üniversiteye göndermek milli servete aykırıdır. Bir aile çocuğunu 4 sene, 5 sene bir şehirde okutuyor. Dünya kadar para harcıyor. O çocuğu sanata verse, o parayı da sermaye yapsa çocuğu çok rahat bir hayat yaşar.
İş yeri açar. Kısa bir aradan sonra özellikle biraz geriye döneceğiz ve okuma yazma oranından konuşacağız. Türkiye'de okuma yazma oranı geçmişte neydi, şimdi nedir? Okuma yazmadan ne kastediyoruz? Biz ne kadar okur yazarız? Herkes kendi mesleğinin okur yazarı mı olmalı? Hayata okuyup yazmak nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Eğitim konuşuyoruz. Eğitim, öğretim, öğretmenler günü. Öğretmenler gününe de geleceğiz ama biraz eğitimi, okuma yazma oranlarını konuşalım istiyorum. Türkiye'de okuma yazma oranlarının işte Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde çok düşük olduğu ve bu oranın arttırılması için çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor. Bir kere tabii Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden sonrasını, özellikle Kurtuluş Savaşı sonrasında genç nüfusun azalması, öğretmenlerin büyük bir çoğunun cephede hayatını kaybetmesi, şehit olması, okulların yıkılması, boş kalması, 14-15 yaşında çocukların cepheye gitmesi, bütün bunlar bakıldığında çok büyük bir darbe. Ama biz biraz daha öncesine bakalım dilerseniz. Eğitim, öğretim tırnak içinde. Bu faaliyetlerin bizim coğrafyamızdaki karşılığı nedir? Herkes eğitim almak zorunda mı? Çocuklar kaç yaşında hangi okullara gider ve hangileri acaba İstanbul'a, Bursa'ya, Edirne'ye eğitim görmeye gidebilirdi.
Şimdi biraz evvel söylediğim, insanlar bir şey öğrenmek mecburiyetinde hayatta kalabilmek için. Yani bunun derecesi, sınırları insandan insana, zamandan zamana, zeminden zemine değişir. Herkes her şeyi öğrenmek mecburiyetinde değil. Ama kendisine lüzumlu olan şeyleri öğrenmesi lazım. Onun için öteden beri tahsil müesseseleri olmuş. Devlet bu işi üstlenmiş. Devlet değil de daha ziyade cemiyet bu işi üstlenmiş. Vakıflar yoluyla veya işte mabetler bu işi üstlenmiş. İnsanlara ilim öğretmişler. Tarih boyunca mektepler her zaman mabetlerle beraber olmuş. Yani nerede bir mabet varsa orada mektep vardır. Ve öğretmenler her zaman aynı zamanda din adamlarıdır. Yani o cemiyette hangi din adamı...
Hatta bazen caminin bahçesi bile...
Bahçesi, caminin içi, kilise, kilisenin içi, hava, hepsi aynı zamanda bir mekteptir. Bunu bir kere hiç unutmamak lazımdır. Yani tarihin başından itibaren her zaman mabetler, mektep ve din adamları bir muallim olmuşlardır. Eskiden öğretmene muallim derlerdi. Muallim, ilim öğreten demek. Öğretmen kelimesi uydurukça bir kelimedir. Tıpkı öğrenci ve okul gibi. Yeni devirde eski yerlerce duyulduğu için eskiye ait bütün tabirler kaldırıldı. Mektep yerine okul dendi. Fransa'dır, Fransızcadır. Ekolün dejenere bir halidir. Yani okumaktan okul, Türkçe'de okumak diye bir fiil var. Ama okuma yerine okul denmez. Bu uydurma.
Okunan yere okul denmez.
Denmez. Oku tamam ama okul, okulan yer demek değil. Ekolün, tıpkı Fransa'da ekolün. Nitekim bu kelime uydururken Fransa'dan çok tesir görmüşler. Mesela evrensel kelimesi, cihan şumul yerine üniversalin bozmuş halidir. Egemenlik kelimesi, hakimiyetin yerine hegemonyanın bozulmuş halidir. Böyle çok Fransızcadan adapte kelimeler var. Bir tanesi de okuldur. Ekol kelimesi Fransızca bir kelimedir. Gelelim öğretmene. Öğretmek diye bir kelime Türkçe'de var. Ama öğretmen diye bir kelime yok. Men eki bir kere Farsça küçültme ekidir. Küçümen, kocaman. Men. Küçültme ekidir. Peki, öğretmen yani öğretici yani cik.
Öğretiyor gibi ama öğretmiyor da.
Bunun doğrusu öğretici. Yani eğer ille bir kelime uydurmak istiyorsanız Türkçe... Muallim yani öğretici demeniz lazımdı. Öğretmen bir kere yanlış. Örtmenim, örtmenim. Bir de çocuklar öyle derler zaten, söyleyemezler. Hocam kelimesi de çok bozuldu. Hoca biliyorsunuz Farsça muallim demektir. Hoca dendiğim çok rahatsız oldular hocadan. Hoca camide. Halbuki işte anlattığım gibi eskiden ilk mektep hocaları... ...aynı zamanda din adamı, imam olduğu için buradan geliyor hoca. Hoca Farsça, hoca demektir yani, muallim demektir. Din adamı demek değildir. İkincisi öğrenci. O da uydurma bir kelime. Talebe yerine. Halbuki talebe ne kadar güzel bir
din
kelime.
Din adamı yerine ne diyorlar Farsça'da? Din adamı.
İmam diyor. İmam. Hmm. İmam diyor. İmam diyor. Din adamı imam
yani
diyor.
Yani ikisini öyle ayırıyor.
Tabii,
İmam
tabii.
Ve hoca.
Yani İranlı hoca dediği zaman, hace dediği zaman, hace dediği zaman öğretmen demektir. Eski Türkçe'de de hoca dendiği zaman din adamı anlaşılmaz. Yani Osmanlılar hoca dendiği zaman müderris anlarlar. Yani muallim
yani
anlar.
İmamını
hayırcı anlamaz. Hiç anlamaz. O son zamanlarda... İnsan cami imam aynı zamanda da Sübyan Mektebi'nin hocası olduğu için onun için hoca demişler. İmam demiyordu hoca. İmam daha bir şey, teknik tabir. Öğrenci kelimesi de uydurma. Eski tabirde buna talebe denirdi. Talip. Talip ne kadar güzel. Talep eden. Biliyorsunuz ilim ancak talep eden kazanabilir.
Öğrenmek isteyen.
İsteyene. Hı. İstemeyene siz asla bir şey öğretemezsiniz. Bakın bu da bir marif kaidesidir. Çeşmenin önüne testiyi koyun. Ağzı kapalıysa 40 yıl aksa ağabey alası değil diyor Yunus Emre. Siz istemeyen birine bir şey öğretemez. Onun için eskiler talebe demişler. Ne güzel. Talip olan. İlme talip olan. Veya mürit. İrade eden. O da isteyen demek. Öğrenci. Türkçe bir kelime değil. Öğrenici. Olur. Öğrenici. Oradaki iğne de gitti.
Ses düşüyor.
Ses düşüyor. Neyse onu, o bir tarafa. Bundan önce bu iş nerede görülüyordu? Dediğim gibi her caminin, Osmanlılar için söyle, Osmanlı coğrafyası için ama ondan önceki bütün İslam memleketlerinde, Türk memleketlerinde böyle caminin içinde veya yanında, meşrutasında veya ayrı bir yerde Sibyan Mektebi var. Sibyan 4 yaşından büyük çocuklara verilen isim. Ondan öncesine tıfıl derler Arapçada. Etfal oradan geliyor. Şişli etfal hastanesi. Tıfıllar demek. Himaye Etfal Cemiyeti. Çocuk Esirgeme Kurumu. 4'ten küçükse tıfıl. 4'ten büyükse sabi. 12 yaşına kadar. Sibyan Mektebi 4-12 yaş arası çocukların zaruri bilgiler öğrendiği mekteplere derler.
Ne kastediyoruz?
Bu, bunun hocası aynı zamanda caminin imamıdır. Caminin imamı mahallede ve köyde en entelektüel kişidir. Çünkü en azından lise seviyesi bir mektep bitirmiştir.
O zamanın eğitim seviyesi için.
Evet. Bu düşün köyde lise bitirmiş birisi var. Mahallede lise bitirmiş birisi var. Lise seviyesinde bir okul diyelim, medrese. Ne öğretir? Kur'an-ı Kerim. Dünyanın her yerinde okuma yazma, Bible, mukaddes kitaplardan başlar. Hristiyan mekteplerinde de bu böyledir. Yahudi mekteplerinde, hepsinde. Hindistan'da da. Yani çocuk en evvel mukaddes kitabını okur. Okuma ve yazmayı, tefekkürü, kelimelere mana vermeyi, tasviri onunla öğrenir. Ondan sonra inşa okur. Yani okuma ve yazma. Çünkü okuma yazma, her Kur'an-ı Kerim okuyan kitabı okuyup yazamaz. Yani yazı yazamaz, okuyamaz. Bunlar birbirinden farklıdır zaten. Biliyorsunuz bütün alfabelerde yazı yazmak ve okumak birbirinden farklıdır. Okuyabilirsiniz, yazamazsınız. Şimdi bu mekteplerde mesela çocuklara okuma yazmayı beraber öğretiyor. Sadece okuma öğretse çocuklar yazı yazamazlar. Latin harfleri de böyledir. Ben mesela yaşlılar görürdüm. Okumaları var, Latin harfleri okuyorlar. Yazamıyorlar. Çünkü yazma ayrı bir şeydir. Yani okuma ayrıdır, yazma ayrıdır.
Arapça da öyle. Okuyan, ama yazamayabilir.
Hatta kitap okuyabilir, yazamayabilir. Onun için inşa dersleri var. İkbet, başka zaruri hesap dersleri. Kerrat cetveli, çarpım tablosu, toplama, çıkartma. Zaruri tarih bilgileri. O zaman bir çocuk için.
Peki şiddet neresinde?
Hayat bilgisi. Şiddet, Cumhuriyet devrindeki edebiyatçıların... Osmanlı kötüydü, biz iyiyiz ideolojisine hizmet etmek için uydurdukları bir şey. Olabilir. Falaka askeriyede de var. Cumhuriyet'ten sonra da var. Askerler dövülüyor, kocaman adamlar. Dayak o
hayır,
zaman...
Eğitim öğretimde mesela oradaki okullarda...
Var, var. Dayak, var mı? Dayak var. Dünyanın her yerinde her zaman bir terbiye vasıtasıdır. Askeriyede de var. Ofislerde, devlet dairelerinde var. Tabii mesela bir şey yapan memur hemen falakaya yatırılıyor. Esnaf arasında var. Esnaf eksik tartı yaptı mı hemen teftişte... Sadrazam belirli kim varsa hemen esnafı...
Bir ceza yöntemi.
Ceza.
Ama bir yetişkini cezalandırdığınızda şimdi orada bir akıl kullanıyor. Eksik tarttıysa bilerek yapıyor bunu. Ama bir çocuk yanlış yapabilir, çocukluk yapabilir.
Yanlış yapabilir ama hatanın da dereceleri var. Yani yaptığı hata eğer dayaktan... Ben dayak tarafları değilim. Yani bu kere bunu söyleyeyim. Hiçbir zaman hele bu zamanda dayağın insanlara faydalı olduğu kanaatinde değilim. Ama anakronizme düşmemek lazım. Bundan bir yıl, bir asır önce, hatta bizim çocukluğumuzda bile dayak dünyanın her yerinde, bakın sadece bizde değil. Yani bizde falaka varken Avrupa'da yok mu? Daha beteri var. Ben hatta resimleri neşrettim. İngiliz okullarındaki çocukların nasıl dövüldüğünü aynı devirde. Bu yanlış ama böyle bir adet var. Evet, mekteplerde de var. Böyle bir adet var. Yani mesela benim dedem rahmetli, ilk mektepteyken hocanın bacasını tıkamış. Yangın çıkmış. Hmm. Dedemi falakaya yatırmışlar. Dedem ne yapmış? Çorapların altına mangal külü doldurmuş. Vurunca sopayı, göz gözü görmez olmuş. Dedem kaçmış. Çok yaramaz bir çocuk. İşte ben babaannem anlatır da dedim ya, dayağı hak etmiş.
Çocuk yani.
Çocuk ama tabii ki.
Çıkan sonuç büyük. Yani.
Netice büyük. Netice büyük.
Can kaybı.
Ondan sonra o evi yaptılar, bacayı falan bizimkiler yaptılar. Hocadan özür diledi. Ondan sonra gitti ya, bin bir şöyle oldu böyle oldu. Tamam, hoca affetti ama yani neler neler oldu. Ya, olacak iş değil. Şeylerin arasına mermi koymuş. Kozalakların arasına. Onlar şey atınca patlıyor. Şey mermiler ama. Pat diye patlıyor. Yani adam öldürecek mermiler. Kadınlar düşman bastı diye kaçmışlar.
Tabii. Tarih olarak da.
Yaramaz çocuklara yapıyorlar bunu. Neyse. Falaka var. Evet, falaka var. Ama dediğim gibi her yerde var. Ve sadece bir ceza değil, aynı zamanda da bir terbiye usulü olarak kullanılıyor. Mekteplerde de var. Devlet dairelerinde de var. Kışlalarda da var. Esnafı her yerde var. Bu böyle. Şimdi Sibyan Mektebi'ni ne kız erkek beraber geliyordu, onu da söyleyeyim. Hatta Osmanlılar'da bu mecburi. Sultan II. Mahmud'un fermanı var. Kız erkek bütün Osmanlı vatandaşları ilk mektebe gitmek mecburiyetinde. Bir kere kız erkek. Köylerde de var. Çünkü her köyde cami var.
Yani şimdiki ilkokulun kız ve erkek çocukları evet. için mecburi olduğunu
kızlar
söylüyor.
Kızlar sağ tarafta, erkekle. Kızlar kapıya yakın sağ tarafta. Önce onlar çıkıyor. En son onlar giriyor. Yani erkek çocuklar onlara sıkıntı vermesin diye. Yani taassuptan da değil biraz. Çünkü kız çocuk, erkek çocuk. Ne olabilir yani? Veya öne kızlar oturuyor, arkaya erkekler. Böyle bir sistem de kurmuşlar.
Bir şey söyleyeyim mi? Bu bizim eğitim öğretim dönemimizde de böyleydi.
Bizde de öyleydi canım. Tabii karışıkken de böyleydi. Hocan tabii cahilse, hoca psikopatsa her devirde kötülük yapar çocuğa. Ama umumiyette benim ciddi okuduğum Sibyan Mektebi tablolarında hiç o anlatılan negatiflikler yok. Yani bu Ömer Seyfettin'in, bilmem, Ahmet Rasim'in yazdıkları biraz rejimin, resmi ideolojinin vasıtalarıdır. Sibyan Mektebi'ni bitirdi bir çocuk. Ne yapacak? Kızsa zaten evine gidecek. Kızların zaten okuması çok nadir. Söyleyeceğim ama istisnaları var. Erkek çocuksa medreseye gider. Eğer okuma istidadı varsa. Ama babası esnafsa hiçbir zaman medreseye gitmez. Hazır kurulu dükkan varken niye okusun çocuk?
Hadi
okumak
çocuk
zahmetli.
Asla.
Tabii çocuk hastayla bir tane ise veya medreseye gitmek kolay değil. Medrese bir zahmet demektir. Okumayı seveceksiniz, anne babanızdan uzakta, yatılı, kolay bir şey değil. Evet, her kasabada medrese var ama orta seviyede. Lise okuyacaksınız, şehre gideceksiniz. Üniversite okuyacaksınız, İstanbul'a, Şam'a, Edirne'ye gideceksiniz. Bu kolay değil. Bunların hepsi vakıf. Bunu da söylemek istiyorum. Devletin değil bu okullar. Hiçbiri devletin değil. Vakıflar onun için büyük ölçüde serbesttir. Medrese okuyor. Medresenin orta seviyesi var, lise seviyesi var, üniversite, doktora, master seviyeleri var. Bunu bitirenler ne olabilir? Din adamı olabilir. Aradan çıkar mesela lise seviyesini bitiren imam olabilir. Sibyan Mektebi'ne hoca olabilir. Biraz daha devam ederse kadı olur, müftü olur. Devlet dairelerinde memur olur. O zamanki şey bu. Peki doktor nasıl olur? Doktorlar medreseden yetişmez. Medresede belli bir yere kadar gelir. Çünkü o zamanlar bütün doktorlar hastanelerden yetişir. Dünyanın her yerinde. Biraz usta tahsil görür, yani. Hastaneye girer. Evet. Doktorluk bir tahsil değil, usta çırak münasebetidir. Hmm. En iyi doktor zaten en çok vaka gören doktordur. Evet. 6 sene, 10 sene okuyan değil. Mühendislik keza öyle. Biraz medresede okuyor. Ondan sonra tophaneye giriyor. Tersaneye giriyor. O zamanki atölyelerde bu işi fiili olarak öğreniyor. İş böyle yürüyor. Tanzimat devrinde Avrupa ile açığı kapatabilmek için Avrupa'yı mektepler açıldı. Sultan Abdülmecit ilk orta, lise, üniversite seviyesini kuran hatta babası zamanından itibaren padişahtır. Yani bugünkü şimdi hani ilk çocuk ilkokula gidiyor, sonra orta mektep, sonra lise, sonra üniversite. Bu Sultan Mahmut ve Sultan Abdülmecit zamanında kurulan bir sistemdir. Devletin ihtiyacı olan elemanları yetiştirmek için rüştiye mektepleri açıldı. Bugünkü ortaokullar, idadiler açıldı, bugünkü liseler ve üniversite seviyesinde okullar var. Mektebi hukuk, mektebi mülkiye, mektebi tıbbiye. Peki bunlara ders verecek hocalar, onlar için de Darül Muallimin, muallim mektepleri açıldı. Sultan Abdülmecit zamanı 1848 zannediyorum. Mesela onun açıldığı zaman öğretmenler günü değil de nedense Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının bakanlar kurulu tarafından verildiği gün bizde öğretmenler günüdür. Halbuki Avrupa'da 5 Ekim'dir. Bütün dünyada öğretmenler günü 5 Ekim'dir. Evet. Çünkü Avrupa'da bir toplantı yapıldı öğretmenlerin haklarıyla alakalı, universal bir toplantı. Bütün dünya 5 Ekim'de öğretmenler günü kutlar. Türkiye Atatürk'e Atatürk baş öğretmen değil, Atatürk bir subay. Niçin Atatürk baş öğretmen oluyor? Çünkü harfin kırabı olmuş.
İnkılaptan sonra
harfin kırabı. Evet, millet mektepleri açıldı. Okuma yazma bilmeyenleri öğretilsin diye. Orada öğretmenlik yaptığı için verilmiş bir ünvan. Türkiye'nin her şeyi gariptir. Her şeyi gariptir. Yani öğretmenler günü. Bu muallim mekteplerinde ortaokul, lise ve ilk mektep hocaları yetişiyor. Aynı zamanda yine dikkatinizi çekerim. Kızlar için ilk ve ortaokullar kuruldu. Kız iptidaiyeleri ve kız rüştiyeleri. Buralara hoca yetiştirmek için kız muallim mektepleri kuruldu. Darül Muallimat. Darül Muallimin, Darül Muallimat. Erkek muallim mektebi, kız muallim mektebi. Benim anneannem Darül Muallimat mezunuydu Çapa'da. Kız muallim mektebinde.
Sonra kız lisesi olarak.
Kız liseleri oldu onlar. Hı. Kız öğretmen okullarına liseleri dönüştürüldü. Yani bu sistem Osmanlılardan beri gelen bir sistem. Şu andaki öğretmenlik sistemi de bu. Baş öğretmen eskiden okul müdürlerine verilen isimdi. Okul müdürü denmezdi. Baş öğretmen denirdi. Sonradan
bugün okul, beni baş öğretmen ilan ettiler.
Sonra okul müdürü, evet, hayırlı olsun. Sonra okul müdürleri oldu. Şimdi baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik diye ünvanlar var. Ama bunlar o bizim zamanımızdakilerle alakası yok. Öğretmenlik esaslı bir meslek. Yani hani hep söylenir ama icabı hiç yapılmaz biliyorsunuz ama hakikaten bir peygamber mesleğidir. İnsanlara bir şey öğretmekten kıymetli ne olabilir? Hele hele anne babalarını baş edemediği insanlarla siz...
Ben de yayında söyledim. Düşün, evet. Kaç çocuk bir araya geliyor, anne babalar.
Onun için yani öğretmenler hakikaten muazzam iş yapan insanlardır. Dünyada cemiyetlerde iki sınıf meslek çok itibarlıdır. Biri öğretmen, biri din adamı. Çünkü ikisi de biliyorsunuz cemiyeti, birisi bir şey öğretir, diğeri terbiye eder. Bizim cemiyetimizde en aşağı görülen mesleklerdir. Çünkü bizde meslekler...
Öğretmen de mi olamadın?
Öğretmen de mi olamadın?
Şey olamadı,
bir imam da mı? Bir imam da mı olamadın? Maaşları çok düşüktür. Bu onları hayat mücadelesini çok acı yaşamaya sevk eder.
Bugün bir araştırma sonucu açıklandı. Yani öğretmenlerin %80'i maaşıyla geçinemiyor. %13'ü kredi kartını ödeyemiyor. %23'ü asgarisini ödüyor. Korkunç rakamlar bunlar. Ve ek iş yapmadan ay sonunu getiremiyor. %80'i tükenmişlik.
Benim zamanımda da böyle Hülya Hanım. Öğretmenler orta sınıfta oldukları halde orta sınıfın çok altında bir hayata mahkum edilmişlerdi. Bunlar umumiyetle fakir ailelerin çocuklarıdır. Fakir ve zeki çocuklardır bunlar. Köylü çocuklarıdır. Zeki oldukları için O zamanlar muallim mektepleri vardı, ortaokuldan alırdı. Çocuk yani hayata atılması için tek çare ya subay okuluna gidecek ya öğretmen okuluna gider. O ilkokul, ortaokul okur, liseyi okur. Liseyi bitirir bitirmez 17 yaşında öğretmen olurdu. Hatta babasının imzasıyla çünkü 18 yaşında memur olur biliyorsunuz. Ve ondan sonra bazı yüksek tahsil, öğretmen tahsili yapan yüksek okulla oraya gider veya gitmez. Yani eskiden ilkokul öğretmenleri lise mezunuydu. Ortaokul öğretmenleri 2 yıllık, sonra 3 yıllık oldu bu. Lise öğretmenleri 4 yıllık fakülte mezunuydu veya muallim mektebi mezunuydu. Şimdi eğitim enstitüsü deniyor bunlara. Eğitim enstitüsü demiyor, eğitim fakültesi deniyor bunlara. Maalesef bunların zati işleri alakalı bir iş yapılmadı. Mesela öyle öğretmenler vardı ki yıllarca aynı takım elbiseyi ve aynı ayakkabıyı giymek mecburiyetindeydi. Peki bir şey söyleyeceğim size. İnsanlar kime itibar ediyor? Biraz evvel siz söylediniz. Görünüşe. Kılık kıyafeti perişan bir insanın söylediğine inanamaz ki. Der ki hocam sen bunları söylesin ama bunlar faydalı bir şey olsaydı sana faydası olurdu. Gençler böyle düşünüyorlar.
Çünkü faydayı giyim kuşam olarak görüyorlar.
Siz ama cemiyeti böyle dizayn etmişsiniz. Sizin cemiyetiniz ahlaka, ilme, fazilete değil, zenginliğe, makama, mevkiye itibar ediyor.
Ama hep böyle değil mi? Ye kürküm ye diye bir atasözü.
Öyle ama bunu değiştirmek için hep uğraşmışlar. Filozoflar, peygamberler, alimler, veliler, entelektüel insanlar bunu değiştirmek için uğraşmış.
Bir toplumda 2 gruba iyi maaş, hatta 3 grup diyelim. Biri yargıyla uğraşanlar.
Hakimler.
Diğeri sağlıkla uğraşanlar.
Evet.
Bir diğeri de
öğretmenler,
eğitimle marifle, uğraşanlar.
Evet, haklısınız.
Toplumun bu 3 kademesi doygun yani ekonomik doygunluğa, kendini geliştirmeye para harcayacak duruma mutlaka gelmeli.
En basiti,
doktorlar belki biraz daha...
Hayır, onlar da değil efendim. En basiti ben bu ayın sonunu nasıl getireceğim? Zaruri işlerimi nasıl karşılayacağım? Bu şey bunların içinde olmamalıdır. Hı. Eğer öyleyse siz ne marifeden, ne sıhhiyeden, ne adliyeden bir hayır görmezsiniz. Görülmemesinin sebebi de budur. Türkiye'de ve bu Türkiye gibi pek çok devlette bunlara ehemmiyet verilmediği için. Tamam, şarkıcılık, futbolculuk, onların bir hakimin ömür boyu aldığı maaş ona bir gecede alıyor. Tamam, ben bu mukayeseyi çok sevmem ama bir denge olması lazım.
Yani ama bir tarafta ihtiyaçlarını karşılayabilmeli.
Evet, bir denge olması lazım. Evet.
Parayla ilgili beklentisi olmamalı en azından. İnsanın gözü doymaz da.
Mesela
belli bir noktaya geldi.
Osmanlıları tenkit ediyorlar. Bu bürokratlara çok maaş veriyor, para veriyor. Neden veriyor? İşte bunun için veriyor. Adam bunu düşünmesin. Adam ben nasıl ay sonunu geçeyim? Bir de ne, eskiden biliyorsunuz düzen öyleydi. Bunlar etrafına dağıtıyor. Bir adam ne kadar zengin olursa çevresine o kadar dağıtıyordu eskiden. Onun için veriyordu. Şimdi insanlar ay sonunu nasıl geçeceğini düşünürse,
kime ne yardım edecek?
Onlardan fayda bekleyemez. Onun için böyle günler münler kutlamak falan hikaye. Külahı önüne koyup bu meselede aksayan ne var onu düzeltmemiz lazım demek lazım.
Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.